Ayrım 44, sayfa 302. Öğrenci kaynakları. Enderun'un kuruluş ve gelişimiyle öğrenci kaynaklarının belirlenişi geniş ölçüde kulluk düzeninin anlaşılmasına bağlıdır. Batı ülkelerinde soylu bir yönetici sınıf vardı. Bunlarda ünvan, varlık ve belirli yetkiler babadan evlada geçerdi. Hükümdar, sorumlu devlet görevlerine getireceği kişileri ancak bu aileler arasından seçerdi. Bu sınıf din kurumlarının yanı başında hükümdar yetkilerini bir çeşit sınırlandıran ve denetim altında tutan bir kuvvetti. Hatta hükümdara karşı direnme ve yetkilerini sınırlama hareketleri çoğunlukla bu sınıftan gelişirdi. Belki de İslami geleneklerin etkisiyle böyle bir soylu sınıfın oluşabilmesine Doğu uygarlıklarında elverişli koşullar yaratılmamıştır. Kulluk düzeninin ilk belirtileri 1. Murat dönemine kadar uzanır. Pençik yasası adı verilen savaş tutsaklarının 5'te 1'ini hükümdar payı olarak ayırma onun zamanında yürürlüğe girmişti. Bu yoldan sağlanan tutsaklardan çeşitli biçimlerde yararlanılırdı. Öncelikle bunlar yeni kurulmaya başlayan düzenli ordunun kaynaklarından birisiydi. Ayrıca bir kısmı kurtuluş akçesi karşılığı serbest bırakılırdı. Bir kısmını her zaman esir pazarlarında paraya çevirmek mümkündü. Bunların en gösterişlilerini hükümdar sarayının iç hizmetlerinde kullanmaya da gidilirdi. Ayrıca yeni fethedilen Balkan ülkelerinin yönetici ailelerinin erkek evlatlarını da direnme ve baş kaldırmalarını önlemek amacıyla saraya tutsak olarak almak adet olmuştu. Bunların şehzadelerle birlikte eğitim görerek devlete sadık kullar haline getirilmesine çalışılırdı. 2. Murat zamanında gene orduya sürekli bir kaynak sağlamak düşüncesi ile yürürlüğe konan devşirme yasası da daha sonraları Enderun'un öğrenci kaynaklarından birisi durumuna girmiştir. Buna göre Enderun'un hangi insan gücü kaynaklarından yararlanabileceği Fatih devrindeki kuruluşundan daha önce belirgin duruma gelmişti denebilir. Bunları 4 başlık altında özetleyebiliriz. A. Pençik yasası gereğince hükümdar hissesi diye ayrılan savaş tutsaklarının en elverişli olanları birinci ve en eski kaynaktır. Bunlar sadece belirli savaşlar sırasında elde edilen tutsaklar değildi. Gerek savaş ve gerekse barış sırasında Serhat beylerinin düşman komşu ülkeler içine teptikleri akınlar sırasında ele geçirilen ya da toplanan çocuklar ve gençler de bu küme içine girerdi. B. Osmanlı hükümdarlığı altına giren ülkelerin emniyet ve güvenlik aracı olarak saraya gönderdikleri erkek evlatları veya akraba çocukları da başka bir kaynaktı. Bunlar tutsak olarak korunmakla yetinilmez, sarayda sultana muti kullar durumuna getirilecekleri bir eğitim de görürlerdi. C. Gerek saray hizmetleri ve gerekse askeri güç için gerektiğinde esir pazarından da yararlanılırdı. Kökü çok eski uygarlıklara kadar giden esir ya da kölelik düzeni Osmanlı İmparatorluğu boyunca da sürmüştü. İslamiyet bu kurumu daha eski dönemlerdeki haline göre bir derece yumuşatıp insancıllaştırmıştır. Bu uygarlıklarda köleler öncelikle ev hizmetlerinde kullanılırdı. Azat edilip özgürlüklerine kavuşturulmalarına da sevap sayılırdı. İmparatorluğun en güçlü ve gelişkin dönemlerinde İstanbul esir pazarlarında yılda 20 bin çevresinde satılık insan getirildiğini eski gümrük kayıtlarının gösterdiği söylenmektedir. Parantez aç İslam Ansiklopedisi 1945. Parantez kapa. Devletin deniz, kara ve bindirilmiş kuvvetlerinin açığını, saray ve konak hizmetleri için gereken insan gücünün bu kaynaklardan satın alınanlarla kapatıldığı bilinmektedir. Zamanın ileri gelen kişilerinin saray ve konaklarında bu kaynaktan sağlanarak eğitilen kız veya erkek kölelerin en seçkinlerinin hükümdara hediye edilmesi adeti de vardı. Böylece canlı hediyenin sahibi hem hükümdarı memnun edebilme olanağını sağlar hem de veli nimetini sarayda tutup destekleyebilecek bir temsilcisi olurdu. D. Fakat gerek Yeniçeri Ocağı'nın gerekse Enderun'un en verimli ve en uzun süreli insan kaynağı devşirme düzeni olmuştur. Değinildiği gibi 2. Murat tarafından başlatılan bu uygulamanın ne zaman kaldırıldığının kesin olarak bilinmediğini ileri sürenler var. Bazı tarihlerde Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırıldığı 2. Mahmut dönemine kadar yaşadığına değinilmektedir. Süresi ne olursa olsun Osmanlı egemenliği sırasında gelişip uygulanan kulluk düzeninin en zengin ve sağlam kaynağı devşirme çocukları olmuştur. Devşirme düzen ve yönetimin en önemli ve belirgin özelliklerini şöylece özetlemek mümkündür. 1. Devşirme işi Yeniçeri ve Acemi Oğlan Ocağı ağalarının güdüm ve yönetimi altında yapılırdı. A. Ocak ağalarından bu tür işlerde tecrübeli olan bir devşirme ağası ile katip atardı. Bunların eline uygulamanın ne biçimde ve hangi yollardan yapılacağını gösteren yönetmelik niteliğinde bir ağ buyruğu ile devşirmenin yerini ve zamanını belirten bir de sultan fermanı verilirdi. Ayrıca bunların yeterince yardımcısı da olurdu. Devşirmenin yapılacağı bölgelerin beylerbeyi, sancakbeyi, kadı ve sipahilerinin de devşirme ağasına destek olması ve devşirmenin kurallara uygun olarak yapılmasına nezaret etmeleri gerekirdi. 2. Bazı kaynaklar devşirmenin her 3 yılda bir, bazıları ise 7 yılda bir yapıldığını ileri sürmektedir. Bu sürenin ihtiyaca göre değişkenlik göstermesi ihtimali daha güçlü görünmektedir. Parantez içinde İslam Ansiklopedisi 1945. Her devşirme döneminde yaklaşık olarak 3000 ila 12000 arasında değiştiği söylenmektedir. Dipnot, B. Miller 12000 sayısını önermektedir. Buna karşılık Profesör Halil İnalcık, Türk İdare Teşkilatı Tarihi 1964 çoğaltma notlarından 3000 sayısını ileri sürmüştür. İlk devşirmeler öncelikle fethedilen Balkan ülkelerinin Hristiyan çocukları arasından yapılmıştır. Bunlara Arnavut, Sırp, Hırvat, Bulgar, Yunan, Macar çocukları alınırdı. Fatih zamanında Bosna ve Herseklilerin Müslümanlığı kabul etmelerine rağmen devşirme kapsamı içinde tutulmaları dileği hükümdarca kabul edilmiştir. Böylece Müslüman topluluklardan istisna olarak Boşnaklar da devşirme kapsamına girmiştir. Daha sonra devşirme düzeni Anadolu'nun Hristiyan tabakasının da bir kısmını kapsamına almıştır. Miller'ın ileri sürdüğüne göre İstanbul, Atina ve Rodos çocukları devşirme kapsamı dışında bırakılmıştır. 3. Müslüman, Yahudi çocukları, anadan, babadan ya da her ikisinden yoksun olanlar, hayatının bir kısmı kentte geçenler, köy kedhudalarının çocukları devşirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Yahudi çocukları alışverişe alışkın ve paraya düşkün oldukları için alınmazdı. Müslümanların aile etki ve nüfusundan yararlanacakları düşünülürdü. Öksüzlerin yeterince aile eğitimi görmemiş olacakları kabul edilirdi. Kent görenlerin kötü alışkanlıklar kazanmış olduklarına inanılırdı. 4. Köseler, doğuştan sünnetli olanlar, beden özür ve çarpıklığı bulunanlar da devşirme dışı bırakılırdı. Bundan başka ailelerin tek erkek evlatları alınmaz, iki ya da daha çok kardeşlerdense nitelikleri en elverişli olan birisi seçilirdi. 5. Devşirme çocuğun yaşının 8-18 arasında olması gerekirdi. Sonraları bu yaşın 20'ye kadar uzatıldığı söylenmektedir. 10-14 arasında olanlara öncelik verilirdi. 6. Devşirme öncelikle kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin çocukları arasından seçilirdi. 40 haneden birisinden çocuk alınırdı. Soylu ve ruhban çocuklarına öncelik verilirdi. Bu öncelik belki çevrenin nüfuzlu ailelerinin çocuklarını padişah kulu yaparak itaatlerini kolaylaştırıyordu. Fakat öteki bölümlerde de değinildiği gibi çok üstün zekalı çocuklara bu tür ailelerin zürriyeti arasında daha çok rastlama olanağı bulunduğunu araştırmalarda göstermiştir. 7. Seçimde gürbüzlük ve yakışıklılığa birinci derecede önem verilirdi. Osmanlı sarayında sureti güzel olanın siretinin de güzel olacağına inanılırdı. Terman ve Hollingworth araştırmalarının çok üstün yetenekli çocukların emsalleri olan normal kontrollere göre daha cüsseli, ağırlıklı ve yakışıklı olduğunu bulduklarını bu noktada hatırlamak ilginç olur. En ufak bir beden ya da sağlık kusuru olan çocuk ve gençler devşirme dışı bırakılırdı. 8. Gerek devşirme sırasında ve gerekse saray okullarına alınacakların kapı ağası ile seçimi sırasında zeka ve yetenekliliğe de dikkat edildiğini çeşitli yazarlar söylemektedir. Hatta Miller bu ölçülerin modern yetenek ölçülerine ve dayandıklarına esaslara çok benzerlik gösterdiğine değinmektedir. Buna rağmen incelenen yerli ve yabancı kaynaklardan hiçbirisinde bu ölçüt ya da ölçeklerin neler olduğuna dair yeterince ayrıntılı bilgiye rastlanmamıştır. Yalnız bunların sorun niteliğindeki durumlarda adayın davranışlarına bakılarak kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Bir aydınımızın kaynak göstermeden naklettiği bir örnek bunu anlatabilir. Dipnot, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü'nden emekli Sayın Remzi Öncül. Devşirme adayları ortasına yemek kabı yerleştirilmiş bir tepsi çevresine sıkışıkça bir durumda oturtulurdu. Her birinin eline sapları hayli uzun tahta kaşıklar verilirdi. Kendilerinden kaşığının sapını arkadaşlarına dokundurmadan karınlarını doyurmaları istenirdi. Kafaları yeterince çalışmayanlar sorunun çözümünü bir türlü kestiremezlerdi. En akıllıları ise karşısında oturanla işbirliği yapmayı düşünür, kendi kaşığı ile onu besler, ondan da kendini beslemesini isterdi. Bu konuda yeterince belge ve kaynak bulunamamış olmasına rağmen Enderun'dan yetişenlerin büyük çoğunluğunun çeşitli alanlardaki çok üstün başarıları seçimde yeteneğe yeterince öncelik ve ağırlık verildiğini gösteren en güvenilir belirtidir. Bununla beraber bu soru ilk elden kaynaklara kadar inilerek araştırılması ve aydınlatılması gereken önemli konulardan birisidir. Bu tür bir araştırma hem eğitim tarihimiz açısından hem de ruh bilimsel ölçü ve ölçeklerin tarihi açısından yararlı olacaktır. 9. Devşirme sırasında mahallin sancak beyi, kadı ve sipahisi gibi ileri gelen yöneticilerin devşirmenin kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemekle yetkili olduğuna değinilmişti. Bu, devşirmecilerin menfaat karşılığı seçime hile karıştırmasını önlemek içindi. Bu tedbirlere rağmen sistemin gevşemeye başladığı dönemlerde rüşvet karşılığı devşirilmemesi gerekenlerin de alındığı olmuştur. Bu uygunsuzlukların ortaya çıkması halinde sorumlu şiddetle cezalandırılırdı. Bu hususun başka bir noktadan da önemi var. Bazı batılı tarihçiler devşirme düzeninin ailelerin direncine rağmen zorla uygulanan bir barbarlık belirtisi olduğunu ileri sürmektedirler. Kuşkusuz bazı aileler erkek evlatlarının aile ocağından bu nedenle uzaklaştırılmasını iyi karşılamamış olabilir. Fakat çoğunlukla devşirme alanı ailelerinin çocuklarının seçilmesi için yarıştıkları ve istekli oldukları da şüphe götürmez. Yukarıda bunlarla ilgili olarak değinilenler bunun belirtilerinden birisidir. Müslümanlığı kabullenerek bunun kapsamı dışında kalabilecekleri halde hükümdardan kapsam dışı bırakılmamayı dilemeleri bunun bir ceza değil imtiyaz olarak görüldüğünü belirtir. Türk ve Müslüman ailelerin bazen adlarını değiştirip nüfuzlarını kullanarak çocuklarını devşirmeler arasına sızdırışları da başka bir delildir. O devirde devletin gerek sivil ve gerekse en nüfuzlu ve yetkili makamlarına yükselebilmenin en emin yolu buydu. 10. Devşirilen çocuk ve gençler yüzer kişilik kümeler halinde sürübaşı denilen görevlinin güdümü altında başkentin yolunu tutardı. Buraya gelişlerinde sünnet edilir, Müslüman adı verilir ve İslamiyet'i kabul ederlerdi. Sonra doğum yerlerini, yaşlarını, ana baba durumlarını, verilen yeni adlarını ve nerelere tertiplendiklerini kapsayan defterler tutulurdu. Kapı ağasının da bulunduğu bu değerlendirme ve sınıflandırma sırasında en gürbüz ve gösterişli, yakışıklı ve akıllı olanlar saray için ayrılır ve ayrı bir defteri tutulurdu. Bu defter ve adaylar kapı ağasınca dikkatle izlendikten başka zamanın hükümdarının da denetiminden geçerdi. Padişahların gerek iç oğlanı adaylarının seçimi ile ve gerekse eğitimleri süresince yakından ilgilenmesi ve onları kişisel olarak izlemesi gelenek halinde yerleşmişti. Bu ayırmada bazı adayların doğrudan doğruya saraya alındıkları olurdu. Fakat genellikle devşirmelerin çoğunluğu bir süre için Anadolu ve Rum elindeki köklü ailelerin yanına verilirdi. Bunların yerleştirildikleri ailelerin reislerine biz sultan devşirmesi, padişah kuluyuz diye direnebilmelerini önlemek için hazineye ufak bir ücret ödemeleri adetti. Devşirmeler bu aileler yanında Türk ve Müslüman adet ve törelerini, Türkçeyi konuşup anlamasını, tarımla ilgili etkinlikleri öğrenirlerdi. Türk kültürüne yeterince uyum sağladıkları zaman başkente yollanırlardı. Orada önceden yapılan tespitlere göre bir kısmı acemi olan ocağına, bir kısmı da Enderun'un dış saraylardaki hazırlık okullarına tertiplenirdi.